Ayrım 16.
Monsieur de Renal mektubu açıp okumadan karısına deli gibi bakıyordu. Madame de Renal, bakın, demin noterin bahçesinin arkasından geçerken suratsızın biri karşıma çıktı ve sizi tanıdığını, size karşı minnettar olduğunu söyleyerek bana şu alçakça mektubu verdi dedi. Sizden ısrarla bir şey isteyeceğim. Şu Monsieur Julien'i hiç vakit kaybetmeden ailesine gönderiniz. Madame de Renal bu son kelimeleri söylemek için acele etti, hatta belki de vaktinden önce söyledi. Çünkü bunu kocasına nasıl olsa er geç söyleyeceğini biliyor ve bu müthiş düşünceden bir an önce kurtulmak istiyordu. Bu yüzden kocasının ne kadar sevindiğini görünce o da sevindi. Kocasının gözlerini kendisine dikerek baktığını fark edince, Julien'in imzasız mektup hususundaki tahmininin doğru olduğuna hükmetti. Bu müthiş felaket yüzünden üzüleceği yerde sevgilisini düşünerek, ne deha ne seziş diyordu içinden. Hem de hayatta daha hiçbir tecrübesi olmayan genç bir adamdı. Böyle bir zekadan ileride neler beklenmez. Heyhat, o zaman da yükseklere çıkınca beni unutur. Taparcasına sevdiği adama karşı duyduğu hayranlığın bu küçük belirtisi onun heyecanını büsbütün giderdi. Ne kadar iyi hareket ettiğine bakarak içinden takdir ediyordu. Tatlı ve içten gelen büyük bir zevkle, Julien'e layık olduğumu gösterdim dedi. Söz vermekten korkan Monsieur de Renal, bir kelime bile söylemeksizin ikinci imzasız mektubu elinde evirip çeviriyordu. Bu mektup okuyucuların hatırlayacağı gibi mavimtırak bir kağıt üzerine yan yana yapıştırılan kitaptan kesilmiş kelimelerden meydana getirilmişti. Monsieur de Renal bitkin bir halde kendi kendine, ortada bir şey olsun olmasın, doğru olan bir şey varsa o da beni alaya aldıklarıdır dedi. Nereden geldiği araştırılacak bir sürü hakaret daha, hem de hepsi de karım yüzünden. Karısına az kalsın en kaba küfürleri savuracaktı, fakat Besançon'daki teyzeden kalacak mirasın hayali onu zorla durdurdu. Birisine çatmak için kendi kendini yediğinden, bu ikinci imzasız mektubu avucunda buruşturdu ve sonra uzun adımlarla yürümeye başladı. Karısından uzaklaşmak ihtiyacındaydı. Biraz sonra tekrar onun yanına döndü. Kadın daha sakin bir sesle derhal, ''Bir karar vermek ve Julien'i kovmak gerek.'' dedi. ''Nihayet bir işçinin oğlu. Ona biraz para vererek gönlünü alırsınız. Hem bilgili bir genç kendisine kolayca iş bulur.'' Örneğin Monsieur Valeno'nun ya da Kaymakam de Mogiro'nun evinde. Her ikisinin de çocukları var. Yani buradan gitmekle bir şey kaybetmiş olmaz. Monsieur de Renal müthiş bir sesle, ''Budala gibi söz söylüyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Bir kadından sağduyu namına ne beklenir ki? Makul olan hiçbir şeye aldırış etmezsiniz, sonra tabii kuş beyinde olursunuz.'' Umursamazlığınız, tembelliğiniz yüzünden ancak kelebek avlayacak kadar gücünüz var, zayıf yaratıklar. Bizler de bu zayıf yaratıklara ailelerimizde yer vermek mutsuzluğuna katlanıyoruz. Madame de Renal onun bu sözlerine hiç ses çıkarmadı. Kocası da bir hayli söylendi. O yörede dedikleri gibi öfke baldan tatlıdır. Nihayet, Monsieur diye cevap verdi. Ben namusuma yani en değerli şeyine tecavüz edilmiş bir kadın gibi konuşuyorum. Bütün bu elem verici konuşma süresince Madame de Renal'in soğukkanlılığı hiç bozulmadı. Zira Julien'le aynı çatı altında yaşamayı sürdürebilmesi bu konuşmaya bağlıydı. Kocasının körü körüne hiddetine istediği yönü vermeye yarayacak olan bir takım düşünceler araştırıyordu. Söylediği en hakaret edici sözlere bile aldırış etmedi. Bu sözleri dinlemiyordu bile, sadece Julien'i düşünüyordu. Nihayet kocasına, ''Şımarttığımız ve hediyelere boğduğumuz bu küçük köylü masum olabilir.'' dedi. Fakat bu, hayatımda ilk hakarete onun yüzünden uğradığımı mazur göstermek için bir neden sayılmaz. ''Mösyö, şu iğrenç kağıt parçasını okuduğum zaman ya benim ya onun bu evi terk etmemizin gerektiğine karar verdim.'' Her ikimizin de onurunu ayaklar altına almaları için bir rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz? Böyle yaparsanız veri yerde birçok kimselerin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Doğru, akıllıca idareniz sayesinde ailenizi de kenti de refaha ulaştırdığınızdan dolayı size birçok kimse gıpta ediyor. Öyleyse Julien'e söyleyelim de sizden izin istesin ve gidip bu süre içinde dağda o kendine layık olan oduncu arkadaşıyla birlikte otursun. Monsieur de Renal oldukça sakin bir tavırla sakın böyle bir şey yapayım demeyin dedi. Her şeyden önce sizden istediğim bir şey varsa o da ona hiçbir şey söylememenizdir. Onu kızdırır, benimle arasını açarsınız sonra. Bu küçük beyin buluttan nem kaptığını biliyorsunuz. Madame de Renal, şu delikanlı pek patavatsız dedi. İstediği kadar bilgin olsun, orasını siz benden daha iyi takdir edersiniz ama benim bildiğim bir şey varsa o da onun gerçek bir köylüden başka bir şey olmadığıdır. Zaten ben onun ne mal olduğunu daha Eliza ile evlenmek istemediğini görünce anlamıştım. Bu onun için ayağına gelmiş bir kısmetti tepti. Bu da sözde Eliza ara sıra Monsieur Valeno'yu ziyarete gittiği içinmiş. Monsieur de Renal kaşlarını haddinden fazla kaldırarak ya dedi. Nasıl, Julien böyle bir şey mi söyledi? Hayır, açıkça söylemedi. Bana her zaman papaz olmak için duyduğu hevesten bahsetmiştir. Fakat inanınız bana böyle alelade insanların her şeyden önce istedikleri şey karınlarını doyurmaktır. Eliza'nın gizliden gizliye Monsieur Valeno'ya gittiğinden haberi olduğunu bildiğini bana söz arasında kaç kez belirtmiştir. Monsieur de Renal yeniden öfkelendi, kelimeleri bastırarak ''Ya ben? Benim bunlardan hiç haberim yokmuş.'' diye bağırdı. ''Evimde benim bilmediğim bir takım şeyler oluyor.'' ''Nasıl? Eliza ile Valeno arasında bir şey mi geçti?'' Madame de Renal gülerek ''Oh oh azizim'' dedi, ''olan olmuş biten bitmiş. Hem belki de ortada kötülük yoktur. Hani şu sizin dostunuz Valeno'nun Verrier halkını kendisiyle benim aramda platonik bir aşk olduğuna inandırmaya çalıştığı zamanlar yok mu? İşte o sıralarda geçmiş bir olay.'' Yeni yeni şeyler öğrenen Monsieur de Renal kafasına vurarak ''Ben de bir gün bir şeyler sezermiş gibi olmuştum ya neyse ama neden bana hiçbir şey söylemediniz?'' ''Aziz direktörümüzün uzanamadığı ciğere murdar demesi yüzünden iki ahbabın arasını mı açacaktım? Onun son derece nükteli ve biraz da aşikâne mektuplar yazmadığı kibar bir kadın var mı ki? Yoksa size de mi yazdı?'' ''O durmadan yazar.'' ''Bana bu mektupları hemen gösteriniz. Bunu size emrediyorum.'' Bu sözleri söylerken Monsieur de Renal horoz gibi kabarmıştı. Karısı hemen hemen aldırışsızlığa varan bir tatlılıkla kendisine ''Allah göstermesin. Bir gün belki gösteririm ama daha soğukkanlı olduğunuz bir zamanda.'' dedi. Öfkeden kendini kaybeden Monsieur de Renal ''Hay Allah kahretsin şimdi diyorum.'' diye bağırdı. Bununla beraber 12 saatten beri daralmış olan yüreği öfkesine rağmen az çok ferahlamıştı. Madame de Renal gayet ciddi bir tavırla, ''Bu mektuplar yüzünden kimsesizler yurdu müdürüyle kavga etmeyeceğinize dair bana yemin eder misiniz?'' dedi. Monsieur de Renal, ''Kavga edeyim etmeyeyim, hiç olmazsa kimsesiz çocuklara yardım işini onun elinden alırım ya.'' dedikten sonra köpürerek, ''Bu mektupları derhal istiyorum, nerede?'' diye ekledi. ''Yazı masamın bir gözünde ama imkanı yok anahtarını vermem.'' Monsieur de Renal karısının odasına koşarak ''Ben onu kırmasını bilirim.'' diye bağırdı. Gerçekten masayı Paris'ten gelen ve bir leke görür gibi olduğu zaman kolunun yeniyle sildiği, maundan yapılmış o canım yazıhaneyi eline geçirdiği kocaman bir demirle kırdı. Madame de Renal güvercinlik kulesinin 120 basamağını koşa koşa çıktı. Küçük pencerenin demir parmaklığından birine beyaz bir mendili ucundan bağladı. O anda kadınların en mutlusuydu. Yaşaran gözlerle dağın büyük korularına doğru bakıyordu. Kendi kendine, muhakkak şu anda Julien kayın ağaçlarından birinde oturmuş, bu müjdeci işareti bekliyordur diyordu. Uzun uzun çevreyi dinledi, sonra Ağustos böceklerinin tek düze gürültüsüne ve kuşların ötüşmesine lanet etti. Öyle ya bu can sıkıcı gürültüler olmasaydı, büyük kayalıklardan kopan bir sevinç haykırışı herhalde ona kadar gelirdi. Seyre bir türlü doymak bilmeyen gözleriyle ağaçların tepelerinin oluşturduğu koyu yeşil dümdüz renkli bir çayırı andıran yamaca yiyecek gibi bakıyordu. Kendi kendine, Nasıl oluyor da benim kadar mutlu olduğunu bildirmek için bir işaret vermeyi akıl etmiyor dedi. Madame de Renal güvercinlik kulesinden ancak kocasının gelip de kendisini orada aramasını düşünerek korkudan indi. Kocasını yine öfkeden köpürmüş bir halde buldu. Monsieur Valeno'nun bu kadar heyecanla okumaya alışık olmayan beylik cümlelerini gözden geçiriyordu. Kocasının bağırmaları arasında sesini duyurmak için bir fırsat bulan Madame de Renal, ''Sen ne dersen de'' dedi, ''Ben fikrimden caymıyorum. Julien'in bir seyahat yapması yerinde bir şey olacak. İstediği kadar Latince bilsin, kaba, patavatsız köylünün biri. Bana her gün durmadan şu veya bu romandan ezberlediği bir takım soğuk ve abartmalı iltifatlar savuruyor.'' Monsieur de Renal, ''Onun roman filan okuduğu yok canım eminim.'' diye bağırdı. Bunu kendim inceleyerek öğrendim. Beni evinde olup bitenlerden haberi olmayan bir adam mı sanıyorsunuz? İyi ya, bu gülünç iltifatları bir yerde okumuyorsa kendinden uyduruyor demektir. Bu da onun için daha kötü olur. Verrières'de benden bu gibi sözlerle bahsedecek. Bu sözleri söyledikten sonra Madame de Renal sanki bir keşifte bulunmuş gibi, bu kadar uzağa gitmeye gerek yok diye ekledi. Eliza ile de sanki Monsieur Valeno ile konuşuyormuş gibi konuşacak. Monsieur de Renal masaya eşi görülmemiş bir yumruk indirerek bütün her yeri titrettikten sonra "Ah!" diye bağırdı. Kitaplardan kesilerek yapıştırılan kelimelerle yazılmış olan imzasız mektupla Valeno'nun sana yazmış olduğu öteki mektuplar aynı kağıda yazılmış. Madame de Renal içinden "Nihayet!" dedi. Kocasının keşfettiği bu alçaklığı aklına sığdıramıyormuş gibi bir tavır takındı ve tek bir kelime bile söylemeye cesaret edemeden gidip salonun öbür ucunda bir divana oturdu. Artık mücadele kazanılmıştı. Kocasının imzasız mektubu yazdığını zannettiği adamla konuşmaya gitmesine engel olmak için çok zorluk çekti. Elinizde yeter derecede delil yokken gidip Monsieur de Valeno ile kavga etmenin acemice bir hareket olacağını nasıl oluyor da anlamıyorsunuz bilmem ki. Herkes size gıpta ediyorsa Monsieur, kabahat kimde? Kendi yeteneğinizde. Şehri çok iyi yönettiniz, güzel binalar yaptırdınız. Bundan başka ben de size oldukça önemli bir drahoma getirdim. Hele teyzemden kalacağını umduğumuz ve herkesin gözünde haddinden fazla büyüttüğü yeni miras... Velhasıl bütün bunlar sizi Verrières'in en seçkin kişisi durumuna getirdi. Monsieur de Renal biraz gülümseyerek, ''Soylu bir aileye mensup oluşumun da bunda etkisi olduğunu unutuyorsunuz.'' dedi. Madame de Renal hiç vakit kaybetmeden, ''Siz taşranın en kibar soylularından birisiniz.'' dedi. ''Eğer kral serbest olup da soylu olanları layık oldukları mevkilere koyacak olsaydı, bugün siz de senato üyeleri arasında bulunurdunuz ila. İşte böyle yüksek bir mevkiiniz varken tutup bir de el alemin diline düşmeye, dedikodulara meydan vermeye kalkışıyorsunuz ha?'' Monsieur Valeno'ya gönderdiği imzasız mektuptan bahsetmekle bütün Verrières'de, hatta Besançon'da, hatta daha da ileri giderek tüm taşrada diyeceğim, evet tüm taşrada bir tedbirsizlik eseri olarak Renal ailesinden birinin evine kabul edilen o soysuz adamın, bu evin mahremiyetine girdikten sonra sahibine hakaret edecek kadar şımardığını ilan etmiş olursunuz. Ele geçirdiğiniz bu mektuplar benim Monsieur Valeno'nun aşkına mukabele ettiğimi ispat etse de, siz beni öldürseniz, bundan yerden göğe kadar haklı olurdunuz. Fakat ona kızmaya tenezzül etmemelisiniz. Düşününüz ki bütün komşularınız sizi devirmek için fırsat kolluyor. 1816'da bazı kişilerin tutuklanmasına yardım etmiş olduğunuzu bir düşününüz. Hani şu evinin damı üstünde bir yere sığınan adam. Monsieur de Renal bu anının verdiği üzüntüyle, ''Düşündüğüm bir şey varsa o da sizin beni incitmekten çekinmediğinizdir.'' diye bağırdı. ''Bir de bütün bu hizmetlerimden sonra senato üyesi olamadım.'' Madame de Renal gülümseyerek, ''İleride sizden daha zengin olacağımı, 12 yıldır size hayat arkadaşlığı ettiğimi, bu sıfatla sizin işlerinize, hele bugünkü şu badirede karışmaya hakkım olduğunu düşünüyorum dostum.'' dedikten sonra iyice gizleyemediği bir hiddetle, ''Ne yapalım?'' diye ekledi. ''Siz bir Monsieur Julien'i bana tercih edecek olursanız, ben de gider bütün bir kışı teyzemin yanında geçiririm.'' bu sözü tam zamanında söyledi. Bunda nezakete bürünen bir meydan okuma vardı. Onun bu tavrı karşısında Monsieur de Renal de karar vermek zorunda kaldı. Fakat belediye başkanı taşrada adet olduğu üzere daha bir hayli konuştu, ileri sürdüğü iddiaları birer birer tekrarladı. Karısı onun konuşmasına engel olmuyordu, zira sesinden hala öfkeli olduğu belliydi. Nihayet sabaha kadar sinir buhranı içinde kıvranan adamcağız, 2 saat çene çaldıktan sonra yelkenleri suya indirdi. Monsieur Valeno'ya, Julien'e ve hatta Eliza'ya karşı nasıl hareket edeceğini kararlaştırdı. Bu uzun tartışma boyunca Madame de Renal, 12 yıldır kocası olan bu adamın gerçek felaketine 1-2 kez üzülecek gibi oldu. Fakat gerçekten aşık olanlar bencil olurlar. Zaten Madame de Renal her an kocasının bir gece önce imzasız bir mektup aldığını açığa vuracağını bekliyordu. Kadının kendisini emniyette hissedebilmesi için kaderini şu anda elinde tutan kocasına neler fitnelediklerini de bilmesi gerekirdi. Zira unutmamalıdır ki taşralarda kocalar kamuoyuna egemendirler. Şikayete kalkan bir koca kendi kendisini gülünç duruma düşürür. Bu da Fransa'da her gün biraz daha az tehlikeli bir şey olmaktadır. Fakat karısı kocasından para almayacak olursa günde 75 santime çalışan bir işçi haline gelir, hem de namuslu insanlar ona hizmet gördürmekten çekinirler. Bir saray odalığı zorla padişahı sevebilir. Sultan her şeye hakimdir. Bir takım dalaverelerle onun iktidarını elinden almak için kadının hiçbir umudu yoktur. Bu mutlak hakimin öc alışı müthiştir, kanlıdır ama kalleşçe değildir. Bir hançer vuruşu her şeyi sona erdirir. Oysa 19. yüzyılda bir adam karısını herkesin önünde ettiği hakaretlerle ona toplumun bütün kapılarını kapamak suretiyle öldürüyor. Madame de Renal eve döndüğü zaman içindeki tehlikeyi sezerek büsbütün canlandı. Odasının ne kadar dağınık bir halde olduğunu görünce şaşırdı kaldı. Ocağının küçük sandıklarının hepsinin kilitleri kırılmış, parke döşemeden birçok tahtalar kaldırılmıştı. Kendi kendine, "Demek bana da böyle hiç acımadan kıyacakmış," dedi. Renkli tahtadan yapılmış, o kadar çok sevdiği ve çocuklardan biri ıslak ayakkabılarla girdiği zaman öfkeden pancar gibi kızardığı bu döşemeyi böyle harap etmek. Hem de artık bir daha tamir edilebilecek gibi de değil. Kocasının işi ne kadar ileri götürebileceğini bu müthiş görüntüden anlayan Madame de Renal, onu çabuk kandırabilmiş olmaktan duyduğu vicdan azabını da unutuverdi. Öğle yemeği çanından biraz önce Julien çocuklarla birlikte döndü. Sofrada artık sıra meyveye geldiği ve hizmetçiler çekildiği zaman Madame de Renal ona soğuk bir tavırla, "Bana Verrières'e gidip orada 15 gün kalmak istediğinizi söylemiştiniz. Monsieur de Renal buna razı oluyor. Canınız istediği zaman gidebilirsiniz. Fakat bu arada çocuklar derssiz kalmasın diye her gün ödevleri gönderilecektir, düzeltirsiniz," dedi. Monsieur de Renal yüzünü ekşiterek, "Tabii," dedi, "fakat bir haftadan fazla izin vermem." Julien onun yüzünde çok üzgün bir adamın kuşkularını okudu. Salonda yalnız kaldıkları bir anda sevgilisine, "Henüz bir karar verememiş," dedi. Madame de Renal ona sabahtan beri bütün yaptıklarını anlattı ve sonra ayrıntılarını da bu geceye bırakalım diye ekledi. Julien, işte kadın milletinin ahlaksızlığı diye düşündü. Bizi aldatmaktan nasıl bir zevk alıyorlar, hangi doğal eğilim onları bu yola sürüklüyor? Madame de Renal'e biraz soğukça bir tavırla, sizi aşk yüzünden hem hangi yolu tutacağını bilen hem de şaşkına dönen bir kadın gibi görüyorum, dedi. Bugünkü hareket biçiminize diyecek yok, fakat bu gece buluşmamız tedbirsizlik olmaz mı? Bu evin her köşesinde bir düşman bekliyor. Eliza'nın bana beslediği kini bir düşününüz. Bu kin, sizin bana karşı gösterdiğiniz şu korkunç ilgisizliğe ne kadar da çok benziyor. İlgisiz de olsam sizi kendi elimle attığım bu tehlikeden kurtarmam gerek. Kazaen Monsieur de Renal, Eliza'ya bir şey soracak olursa bir kelimeyle ona her şeyi anlatabilir. Örneğin, kocanız eline bir silah alıp da odamın yanında saklanamaz mı? Madame de Renal, soylu bir kadına yaraşan azametle, "Ne?" dedi. "Bu kadar mı yüreksizsiniz?" Julien soğuk bir davranışla, ''Hiçbir zaman kendi cesaretimden kendim bahsedecek kadar küçülmem, bu bir alçaklık olur. Herkes gördüğüne göre karar versin.'' dedi. Sonra Madame de Renal'in elini tutarak, ''Fakat'' dedi, ''size ne kadar çok bağlı olduğumu ve bana çok acı verecek olan bu ayrılıktan önce size veda etmenin vereceği zevki tasavvur edemezsiniz.'' 22. Bölüm 1830 Yılı Töreleri. Konuşma yeteneği insana düşüncesini gizlesin diye verilmiştir. R.P. Malagrida. Verrières'e varır varmaz Julien, Madame de Renal'e karşı haksızlık ettiği için pişman oldu. Kendi kendine, şayet Monsieur de Renal'e oynadığı oyunda muvaffak olmamış olsaydı onu beceriksiz bir kadın diye hor görecektim. Oysa işin içinden bir diplomat gibi sıyrıldığı halde ben yine düşmanım olan mağlup yanı tutuyorum dedi. Bu benim yaptığımda burjuva sınıfına mensup insanlara özgü bir tür küçüklük var. Monsieur de Renal bir erkek olduğu için onuruma dokunuyor. Erkekler içinde bulunmakla onur duyduğum şanlı ve büyük topluluk, ben bir budaladan başka bir şey değilim. Monsieur Chelan işinden kovulup da kilise papazının oturmasına ayrılan evden çıkmak zorunda kalınca, liberallerin adeta birbirleriyle yarışırcasına teklif ettikleri evlerin hiçbirini kabul etmedi. Kiraladığı iki oda tıklım tıklım kitapla doluydu. Verrières'lilere bir papazın ne demek olduğunu göstermek isteyen Julien, babasına gidip 12 tane kadar çam tahtası aldı ve bunları cadde boyunca sırtında taşıdı. Eski bir arkadaşından aletler aldı ve çabucak bir kütüphane yaparak Monsieur Chelan'ın kitaplarını yerleştirdi. İhtiyar papaz sevincinden ağlayarak, ''Bense seni bu batıl dünyanın kötülükleriyle bozulmuş zannediyordum.'' dedi. Dipnot, kutsal kitapta bir bölüm, ''Batılların batılı, her şey batıldır.'' diye başlar. Yazar burada herhalde bu sözleri hatırlamış olsa gerek. Çocukluk edip de muhafız birliği üniforması giyerek kendine o kadar düşman kazandığın günü işte bu hareketinle unutturdun. Monsieur de Renal, Julien'e kendi evinde yatıp kalkmasını emretmişti. Olup bitenlerden kimseler kuşkulanmadı. Verrières'e geldiğinin üçüncü gününde Julien odasına kadar olur olmaz bir adamın değil, kaymakam de Mogiro'nun çıktığını gördü. İki uzun saat boyunca insanların ne kadar kötü olduklarından, biri malları yönetimle görevli kimselerin pek az namuslu olduklarından, Fransa'nın geleceğinin karanlık olduğundan bahsettikten, saçma sapan sözler söyledikten sonradır ki, nihayet Julien kaymakamın ziyaretin gerçek nedenini sezmeye başladı. Yarı kovulmuş bir durumda olan zavallı öğretmen, yarın kim bilir hangi mutlu bir vilayetin valisi olacak olan bu zatı uğurlarken, merdiven sahanlığına geldikleri sırada Monsieur de Mogiron, lütfedip genç adamın durumuyla ilgilendi, tok gözlülüğünü ve daha birçok meziyetlerini saydı. Nihayet babacan bir tavırla onu omuzlarından sıkarak, Monsieur de Renal'in evinden ayrılarak eğitilecek çocukları olan bir memurun yanına girmesini önerdi.